Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Hatıralar programının bir yenisinden hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci. Teknik masadaki arkadaşımız İsmail Sert ve radyo çalışanlar adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, İstanbul hatıraları eski günleri en güzel anlatan hatıralardan. İstanbul koca bir imparatorluğun baş şehriydi. Onun için zaman zaman hatıralar programında sizlere eski İstanbul'dan hatıralar naklediyoruz. Eski İstanbul bütün bir Osmanlı İmparatorluğu demek. İstanbul halkı da bütün bir halkı sembolize ediyor. Evet, eski İstanbul hatıralarını en güzel anlatanlardan birisi de Ragıp Akyavaş'tır. Sadaret yaverliğinden daha sonra gazeteciliğe geçmiş ve kaleme aldığı makaleleriyle eski İstanbul hayatını, yaşadıklarını, gördüklerini canlı bir şekilde bizlere anlatmış. Zaman zaman Ragıp Akyavaş'a yer vermiştik bu programda. Bu hafta da Ragıp Akyavaş biraz eski İstanbul hayatında Boğaz meselesine ağırlık veriyor. Boğaz meselesiyle alakalı hatıralarını anlatıyor. Bu programda onları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Asırlardan beri buğday ununa alışık bulunuyoruz diyor Ragıp Bey. Hiçbir millet biz Türkler kadar buğday ekmeği yemez. Hiçbir ordunun ekmek istihkakı bizimki kadar çok değildir. Mehmetçiklerimiz ekmeğe bayılırlar. Karadeniz kıyısındaki vatandaşlarımızdan bazıları memleketlerinde buğday yetişmediği için mısır ekmeğini severler. Mısır unundan yapılmış ekmeği yerken buğday unundan yapılmış ekmeği onun yanında hiç olmazsa katık ederler. Çorbayı ekmek doğramadan içemeyiz. Yanına ekmek katmadan yediğimiz yemekten bir tat almayız. O kadar ki pilavı, baklavayı bile ekmekle yeriz. Ekmek peynir. Yanında bir salkımda çavuş üzümü bulundu mu keyfimize payan olmaz. Küçükler mektepten gelir gelmez yemiş niyetine yemek için annelerinden ekmek isterler. Başka yemekler ekmek yemeye vesile olan bir süs gibi gelir bize. Şehirlisi de böyledir, köylüsü de. Anadolu köylüsü yemek yiyorum demez, ekmek yiyorum der. Misafirine buyurun, beraber ekmek yiyelim diye ikram eder. Ekmek, günlük kazancımızın ifade şeklidir. Ekmek parası için çalışıyoruz. Evde çocuklar ekmek bekliyor. Biz bu işte ekmek yemeyelim gibi tabirler günlük laf sarfiyatımızdandır. Ekmeğe o kadar büyük hürmetimiz vardır ki, düştüğü yerden öpüp başımıza koymadan kaldırmayız. Kırıntılarını itinayla tane tane toplamaktan üşenmeyiz. Günahından korkarız. Yalan söylüyorsam şu nimet beni çarpsın diye ekmek üzerine yemin ederiz. Yemek tabağını ekmek parçasıyla silip de sıyırmayı adet edenlerimiz vardır. Eskiler bunu ekmeğe karşı bir hürmetsizlik sayarlardı. Ekmeğin bir adı da nimettir. Birinin üzerinde hakkı, nimeti, ihsanı olana veli nimet denir. Ekmeğin Farsça karşılığı olan nan tabiri de kullanılır. Eski resmi tabelalarda nan-ı aziz diye yazılırdı. Nan ekmek, aziz ekmek demek. Yediği ekmeğin, gördüğü iyiliğin kadrini bilmeyenlere nankör derler. Ekmeği bilmeyen, nimeti bilmeyen, görmeyen. Hububat, medeniyetin attığı ilk adımdır değerli dinleyiciler. İnsanın ilk yaptığı iş ekmek yapmaktır. Ondan sonra çeşit çeşit gıdalar aranmıştır. Evliya Çelebi, ekmekçilerin piri Adem Aleyhisselam'dır. Çünkü Hazreti Adem cennetten çıkarılıp da yeryüzüne düşünce karnı acıkmış. Evvela buğday çorbasıyla açlığını gidermiş. Onun için bir kimse evine bir adam davet etse buyurun baba çorbası içelim der. Sonra Cibril-i Emin vasıtasıyla, Cebrail vasıtasıyla Adem Nebi buğdayı un edip hamur yapıp ekmek pişirmesini öğrendi. Bu sebepten taze ekmek hususiyetle sıcakçası insana taze can verir. Bunları Evliya Çelebi söylüyor. Hazine-i Evrak'ta yani devlet arşivinde İstanbul'un 500 senelik ihtisap defterleri var. Ecdadımızın nefis ekmek yapmayı inceden inceye nasıl tetkik ettikleri bu defterlerde görülüyor. Unun cinsi, tutulacak mayanın miktarı, her fırında çalışacak olan işçilerin vasıfları, bilhassa temizliği hepsi bu defterlerde mevcuttur. Eski imlada ekmek, etmek yazılırdı, ekmek okunurdu. Resmi tabelalarda nan-ı aziz denirdi. Ekmekle çorba bir araya gelirdi mi bir nimet olurdu. Hiç şüphe yok ki ekmek esaslı gıdamız. Biz Türkler ekmeğe o kadar emniyet veririz, o kadar hürmet ederiz ki kırıntılarını bile ayak altında bırakmayıp toplarız. Yere düşen ekmek parçasını hemen kaldırırız. 3 defa öper başımıza koyarız. Ve bir kenara koyarız. Ekmek çarpsın, şu nimet gözümü kör etsin diye yemin makamında bile kullanılır. Bugünkü sofralarda yere düşen ekmeği öpüp de başa koymak adeti tarihe karıştı. Hepimiz alafranga olduk. Büyüklerimizin bile ellerini zor öpüyoruz. Tabii hanımların narin elleri müstesna. Bu adeti de Napolyon ihdas etmiş. Vaktiyle annelerimiz, babalarımız yere düşen ekmeği hiç ihmal etmezlerdi. Hemen kaşlarını çatarak öp ihtarını basarlardı. Eve gelen misafirlerin içinde yaşça büyük olanların ellerinin öpülmesi şiddetle istenirdi. Avrupalıların yedikleri ekmek tadımlıktır. Bizler yemiş niyetine ekmek yeriz. Karpuz da yeriz, üzüm de yeriz, ceviz de yeriz. Allah için tadını çıkartırız. Pasta, sandviç, kek gibi nesneler ortaya çıktı. Çocuklar kuru ekmek yemeyi unuttu. Eğer onlar da babaları gibi tophane askeri fırınlarından çıkma, çörek otulu mis gibi tayın ekmeğinin arasına tahin elvası katıp yemenin zevkini tatmış olsalardı, bir daha sandviçi ağızlarına koymaya yemin ederlerdi. Ne mübarek şeydi o esmer güzeli tayın ekmeği. Tevekkeli beyazın adı, esmerin tadı var demişler. Ekmek, hayat ve maişet manasına geliyor. Koca ekmeği, meydan ekmeği, evlat ekmeği, zindan ekmeği darb-ı mesellerde yaşar. Ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil, er olan ekmeğini taştan çıkarır derler. Ekmeğini kaşığına denk eden hiçbir vakit aç kalmaz derler. Et ne kadar arık olsa ekmek üzerine yaraşır derler. Ekmeksiz ev, köpeksiz köy olmaz derler. Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur derler. biri saçmalamaya, manasız konuşmaya, abes şeyler söylemeye başladı mı, zırvalıyorsun. Böyle zırva şeylerle uğraşma deriz. Hatta zırva tevil götürmez diye bir darbı meselemiz bile vardır. Zırva, Farsça bir kelime. Aslı zerbadır. Arapçaya aktarılırken zerbacı olmuş, Türkçeye zırva şeklinde yerleşmiş. Vaka Büyük Türk lügatında sarımsaklı çorbaya denir diyor ama zırva başka bir şey. İmaretlerde, tekkelerde pişirilen zerde taklidi bir yemektir. İçinde incir vardır, üzüm vardır, hurma vardır, pirinç vardır. İmaretlerde pişirilen zırvayı, imaret ne demek? Eskiden fakirlere yemek verilen yerler vardı. Camilerin yanında mektep, hamam, medrese, bir de imaret bulunurdu. Bu imaret vakfın gelirinden yemek pişirir. Günde iki öğün, sabah akşam ve gelen giden fakirlere kaplarını verirler, doldurur verirdi. Orada da yiyebilirdi. Aynı zamanda o camide çalışan, medresede okuyan talebelerin hepsi, o hastane varsa hastane mensupları, bu imaretten yerlerdi. Bu buralarda pişirilen, imaretlerde pişirilen zırvaya 20 okka nişasta, 20 okka şeker katılırdı. Demek ki nişasta ile şeker müsavi. Lapamsı bir pelte olurdu. İmarethanelerin hanelerinde cuma akşamları zırva pişerdi. Ramazan gecelerinde yanına bir de pilav eklenirdi. Fatih Sultan Mehmet'in ve Yavuz Sultan Selim'in vakfiyelerinde zırvanın nasıl pişirileceği, talebeye, fakirlere ne miktarda tevzi olunacağı hakkında bir hayli malumat var. Eski Ramazanlarda direkler arası aleminden dönerken Şehzadebaşı Camii imaretinde pişirilen zırvanın ihtiyaç erbabına dağıtıldığında çok defa şahit olmuşumdur diyor Ragıp Bey. İmaretin kapısı önünde hayrat ademeleri dururdu. Buyurun zırvaya, buyurun zırvaya diye yüksek sesle gelip geçenleri zırva yemeye davet ederlerdi. Zırva yenip bittikten sonra hayrat sahibini kim yaptırıyorsa onu, onun ruhuna fatihalar okunurdu. Bu eski Türk İslam geleneğidir. Meşrutiyetin ilanına kadar devam olundu. Şair Sururi'nin Hezliyat'ında şöyle bir güzel söz var. Yağ ile zırva, hamurla parça, paça, turşuyla yoğurt. Hasılı her ne yesek hazmına kadir oluruz, diyor. Soğuk Çeşme askeri rüştiyesine giderken yolumuz bahçe kapısındaki Hamidiye İmaretinin önünden geçerdi. İmaret, İstanbul'daki imaretlerin en büyüklerindendi. Meşhur şekerci Hacı Bekir'in dükkanıyla karşı karşıyaydı. Sultan 1. Abdülhamit yaptırmış bu hayratı. Vaktiyle cuma ve isneyin yani pazartesi geceleri zırva pişirilirdi. Şeyhülislam merhum Ürgüplü Hayri Efendi zamanında bütün imaretler yıkıldı, bu imaret de yıkıldı. Yerine bugün bahçe kapısı ve havalisinde meşhur 4. Vakıfhanı inşa edildi. Hayri Efendi son Osmanlı Şeyhülislamlarındandır. İttihat ve Terakki mensubudur. Suat Hayri Hürgüplü'nün de babasıdır. O güzelim tarihi imaret ne yazık ki kendi elimizle yıktığımız nadide tarihi sanat eserlerinden birisidir. Kara hasret olduk, kışlar geliyor, geçiyor, kar yağmıyor. Ragıp Bey zamanında kar yağıyordu. Yolunu beklediğimiz kar nihayet yağdı. Her taraf bembeyaz örtülere büründü. Kar yağdı, izler örtüldü diyor. Merak etmeyin diyor, ne kadar çok yağsa yaza kalmaz. Meteoroloji haberlerine bakılırsa daha da yağacağı benziyor diyor. Kar yağınca çocuklar ne kadar sevinirler. Hemen paçaları sıvar, kar topu oynamaya çıkarlar. Bilmem futbolun yerini tutar mı? Eskiden bu işe İstanbul'un Uzun Çarşı esnafı sevinirdi. Çünkü kızağın alası orada yapılırdı. Evlerde de kar helvası yapılırdı. Gerçi adı helvadır ama hiç de lezzeti yoktur. Bir şeye benzemez. Şimdi kardan helva yapıp yiyenler var mı bilmem. Karın üzerine pekmez dökülüp yenirdi. Çocuklar, genç kızlar bu tatsız tutsuz helvaya nedense pek bayılırlardı. Bu helva sayesinde bolca öksürüğe tutulurlardı. Ondan sonra gelsin hatbi çiçeği, anneleri kaynatıp kaynatıp içirirlerdi. Eski bir tabir vardır. Kar yağsa kış değil mi? Kişi haddin bilse hoş değil mi? Ne doğru söylenmiş bir söz. Zaten bütün darbe meselelerimizin, atalar sözünün terbiyevi, ahlaki tarafları vardır. Eski gazeteler, eski takvimler, kar yağdığı zaman evvel nüzulü berf diye bildirirlerdi. Yani ilk kar yağışı demektir. Berf Farsça kar demektir. Nüzul Arapça yağış demektir, iniş demektir. Evvel de Arapça ilk demektir. Evvel nüzulü, evveli nüzulü berf, kar yağışı, ilk kar yağışı. O zamanlar Farsça ve Arapça kelimeler kullanmak entelektüellik alametiydi. Onun için kara berf derlerdi. Mamafi doğuda, mesela Erzurum'da halk arasında hala kara berf derler. Hatta kar topu gibi beyaz çocuklara da berfu derlerdi. Deycur ile berf edince ülfet, bir kalıba girdi, nur ile zulmet. Diyor ki Galip Dede, karanlıkla kar uzlaşınca, aydınlıkla karanlık bir kalıba girer. Gerçekten de öyledir. Ortalık karla kaplıyken mehtap ne kadar güzel olur. Gece karanlığının farkına varılmaz. Kar üzerinde gezenlerin gölgeleri ne kadar şairane bir şekilde karların üstüne düşer. Eskiden İstanbul'da mahalle aralarında kardan aslan yapıp eğlenirlerdi. Gerçi aslan olmayı arslandır ama güneş görmeye gelmez. Ortada arslandan eser kalmaz. Bozacıların, simitçilerin, mısır buğdaycılarının yanık yanık, boğuk boğuk çağrışları da uzun kış gecelerinin biricik melodisi yerine geçerdi. Halis boza içmek isteyen meraklılar vefaya koşarlar. Sadık Ağa'nın mermer dibekler içinde hazırladığı bozayı emzikli tenekelerle höpürdete höpürdete içerlerdi. Konak arabaları o mütevazi dükkanın önünde sıra sıra dizilirdi. Boza kuyruğu tutarlardı. Meraklılar bununla da kalmazlardı. Sürahilerle, hususi tenekelerle Boğaz'ın muhtelif köylerine o bozayı taşırlardı. Bütün bunlar güzel güzel şeyler ama azgın bir kız kış gecesinde soğukta kalmak, tipide tir tir titremek nedir? Başınıza gelmediyse bunun dehşetini bilemezsiniz. Enini sonunu düşünmeyen, ilerisini görmeyen üç kişinin aşkına tepe taklak atıldığımız 1. Can Harbi'nde kış facialarına şahit olduk. Erzurum'un Allah-u Ekber dağlarında, Romanya'nın dondurucu Eflak ovalarında binlerce, on binlerce Türk kahramanını bir hülya, bir hayal uğruna soğuktan dondurduk, karların altına gömdük. O günleri hatırladıkça hala içim sızlar. Kışın her yerde bütün şiddetiyle hüküm sürdüğü günlerdeyiz diyor Ragıp Bey. Gazetelerde donmuş havuz resimlerini, salkım salkım sallanan buzları görünce sıcak odamda bile üşümeye başladım. Şubat'ın 1/3'ünü atlattık. Mart'ın yarısı kış, yarısı yaz derler. Şunun şurasında bir ay sıkıntımız kaldı. Ondan sonra cemreler, arkasından bahar bütün letafetiyle arz-ı endam eyler diyor. Bu dondurucu soğuklarda aklıma bir hikaye geldi. Vaktiyle padişahın biri, yazın boğucu sıcakları ortalığı bunalttığı bir gün mevsimin uzamasından bıkmış. Bir kış safası yapmayı aklına koymuş. Bunun için bir helva sohbeti tertip etmeyi düşünmüş. Başta vezirler olduğu halde ileri gelen kim varsa hepsini helva sohbetine davet etmiş. Sarayın büyük salonlarından biri kış mevsiminin icablarına göre hazırlanmış. Yerlere halılar serilmiş. Pencerelere, kapılara kalın perdeler çekilmiş. Muazzam ocaklara kütükler atılmış, salonun muhtelif yerlerine de tepeleme doldurulan pirinç mangallar sıralanmış. Davet yazılarında kürk giyilmesi şart. Şimdi diyorlar ya smokin, frak şart. Kürk giymek mecbur. Eskiden de kürk vardı. Misafirler giymişler sanki ortalık kara kışmış gibi en halis kürklerini, en kalın elbiselerini, yün çoraplarını, meslerini, papuçlarını giymiş gelmişler. Padişah, aman hava ne kadar sıcak, soğuk. Şimdiye kadar böyle kış olmamıştı. Ne dersiniz diye karşısında bağdaş grupta oturmuş kerli ferli davetlere sorunca hakikaten efendimiz, yıllardır böyle bir kış görmemiştik derler. Padişah, öyleyse bir helva sohbeti yapsak nasıl olur diye misafirlerin fikirlerini sormuş. Hay hay, münasiptir efendimiz, muvafıktır efendimiz demişler. Neyse, helvahaneden helvacıbaşı çırakları çağrılmış, ortaya kazanlar kurulmuş, helva dövmeye başlamışlar. Bir taraftan ocaklarda çam kütükleri yanıyor, onların harareti. Bir tarafta çubuklardan dumanlar savruluyor. Bir taraftan helva sıcak hava neşrediyor. Bir de buna inzimam eden yazın bunaltıcı sıcağı hazirunu bayılacak bir hale getirmiş. Fakat tabii hatır için gülüp eğlenmeye, aman ne güzel ısınıyoruz diye zamanın padişahına hoş görünmeye, kışın tadını çıkarmaya çalışıyorlar. Bu arada ihtiyar vezirlerden birinin bir köşede için için ağladığını görmüş bir başka vezir. Aman paşa birader, ne ağlayıp duruyorsun, gülüp eğlenmeye bak deyince, evet, eğlenmeyi ben de biliyorum. Şu birkaç saat nasıl olsa geçer. Benim ağlamamın sebebi bu değil. Yarın hakikaten kışın en şiddetli erbainlerinin ortalığı zehir gibi kasıp kavurduğu bir gün, Çamlıca tepesinde bir yaz sefası yapalım diye kalkışırsa, o gün nasıl kıkırdayacağımızı düşünüyorum da ona ağlıyorum diyor. Gün görmüş tecrübeli vezir böyle olur. Bir gazete haberine göre Atina radyosunda baklava, kadayıf ve lokumlarımızla müşterek pazara girdik, Avrupa'yı fethettik diyen Yunanlılar bu tatlıları gösterişli ambalajlarla dünya piyasalarına göndermek suretiyle milyonlarca dolarlık gelir sağlamaktadırlar. Türk hamur tatlıları Yunanistan'da sanayi halini almış bulunmaktadır. Baklava ve kadayıfın ne olduğunu bilen bir insanın ağzına koyamayacağı kadar düşük kalitede olan bu tatlılar Amerika'da, Avrupa'da en zengin evlerde nadide bir ikram olarak misafirlere sunulmaktadır. Evet, böyle diyor Ragıp Bey. Diğer taraftan kötü ambalaj yüzünden tahin helvalarımızı almak istemeyen Almanlar Yunanlara büyük miktarda helva sipariş etmişler. Ayrıca kos helvası, susam helvası, süslü şişeler içerisinde tahin pekmez de Yunanistan'ı müşterek pazardı. O zaman ortak pazar, yani Avrupa Birliği'ne öyle deniyordu, temsil etmektedir. Efendim, Türk tatlılarının başında tahin helvası gelir. Hem mugaddidir, gıdalıdır, hem çok lezzetlidir. Aristokrat görünür ama fukara harcıdır. Tam tadına varabilmek için tophanenin askeri fırınlarından çıkmış tahin ekmeğiyle gövdeyi indirmek lazım. Hele kış mevsiminde. Helvayı ağız tadıyla yemek isteyen İstanbullular Mısır çarşısına, ketenciler kapısına giderlerdi. Bu helva Yunanların değil, Türklerin başmalıdır. Rum ve Ermeni vatandaşlardan bir helvacıya tesadüf olunmaz. Varsa bu sanatı bizden kapmışlardır. En hünerli helvacılar Kastamonu uşaklarıdır. Devrekani kazasında yetişirler. İstanbul'un en meşhur tahin helvacısı Sultan Aziz'in hamlacı başılığında bulunmuş Ahmet Ağa'ydı. Ağa Kadıköy'ünde Osman Ağa Camii'nin yanındaki dükkanında köşe minderinde ihtişamla otururdu. Kehribar çubuğunu yakar, genç hemşerilerini yetiştirirdi. Kadıköy'ündeki helvacı Ahmet Ağa selvi boylu, uzun boyluydu. Çok yakışıklıydı. Tiril tiril hilali gömleği, cepkeni, kumaş şalvarı ayağında, trablus kuşağı belinde, tertemiz kaloş kunduraları, gıcır gıcır. Emsali gibi sakal bırakması lazım gelirken inadına tıraşlı. Ama tıraş olması da bir ananenin devamı. Çünkü Ahmet Ağa sarayda hamlacılıktan yetişmeydi. Hamlacı nedir diyeceksiniz? Hamlacı, hünkâr kayığında kürek çekenlere verilen isim. Bunların namuslu ve emniyetli kimselerden, uzun tecrübe görmüşlerden olması icap ederdi. Çünkü padişahın kayığının küreğini çekiyor. Osmanlı sarayında bu bir meratip silsilesi teşkil ederdi. Gelişi güzel insanlar hamlacı olamazdı. Ancak 9 derece üzerine mürettep bostancıların sonuncu derecesine yükselmiş olanlar hamlacı olurlardı. Bunların başındaki zata da hamlacı başı derlerdi. Tanzimattan sonra bostancılık lağvedildi. Bostancılar sahil güvenlik işlerine bakarlardı aynı zamanda. Fakat hamlacılık ipka edildi, yerinde bırakıldı. Ragıp Bey benim yetiştiğim ve görüştüğüm son hamlacıbaşı Yakup Ağa'ydı diyor. Hünkar kayığında vazife alan hamlacıların adedi 9 çifteden 20 çifteye kadar çıkardı. Kürekle ölçülüyor malum. Hamlacıbaşı kayığın baş tarafında ayakta el pençe divan dururdu. Hamlacıların kürek çekmelerini tanzim ederdi. Tempoyu bozmamalarına, kürekleri bir anda suya daldırıp çıkarmalarına dikkat ederdi. Bostancıbaşı kıçta ve ayakta dümen tutardı. Bu hamlacılar umumiyetle Kastamonulu olurdu. Halbuki bu diyarın çocukları gemiyi duvarda, suyu bardakta görmüştür. Ama sonra İstanbul'a gelince deniz kurdu olurlar. İstanbul'da gördüğünüz Mavnacıların, Sandalcıların çoğu hep Kastamonulu veya Çankırılı'dır. Bugün bile Haydarpaşa ile Kadıköy iskelesi arasında yolcu götüren kayıkçılar 40 kişidir, hepsi de Çankırılı'dır. Yamandır bu sepetçioğulları. Ahmet Ağa bu hamlacılardan biriydi. Kim bilir ne kadar yakışıklı delikanlıydı o zaman. Üç padişaha hizmet etmiş. Sultan Aziz'in tahtından indirildiği gün Sultan 5. Murad'ı Dolmabahçe'den Topkapı Sarayı'na o getirmiş. O kayıkta hamla etmiş. Sultan Hamit tahttan indirilince Ahmet Ağa da zamanın avurduğuna zavurduğuna eyvallah diyememiş. Müşirden yaver gören Ahmet Ağa binbaşı Remzi Bey'in cakasına tahammül edememiş. Postu sermiş Kadıköy'ündeki baba ocağı helvacı dükkanına. Helvacılık sanatı Kastamonu uşaklarına ecdat sanatıdır. Şekercilik de öyle. En iyi helvacı Devrekani'de. En nefis şeker yapanlar da Safranbolu'da yetişir. Çok ince uşaklardır onlar. O canım tahin helvasını, mis gibi latil okumları, damağı tatlandıran akide şekerlerini o nefasette başka kim yapabilir? Belki yapanlar vardır ama her kadın sakız çiğner, ama Kürt kızı gibi çatlatamaz derler. Bunların piri kuvvetli. Hazreti Peygamber'in eshabından Selman-ı Pak şekercilere peştemal kuşatmış derler. İşte bu Ahmet Ağa bu ince pür marifet insanlardandı. Osman Ağa Camii'nin hemen 2-3 adım ilerisinde dükkanı vardı, hususi köşesi. Levhası da başucunda. Her seherde besmele ile açılır dükkanımız. Hazreti Selman Pak'tır pirimiz, üstadımız. Eski hamlacı Cemekanı'nın arkasından geleni geçeni seyrederdi. Sabahları hatim sürerdi. Ezanı işitince evvela boynunda asılı ağır gümüş zincirin ucuna takılı yassı kadayıf büyüklüğündeki piryol marka saatini ayar ederdi. Kollarını sıvar, abdestini alır, cemaati yetişirdi. Az gülerdi, tatlı konuşurdu. Evinde hazırlanan öğle yemeğini çıraklarıyla beraber dükkanda kazanın başında yerdi. Meşhur ses sanatkarı Münir Nurettin Bey'in babası Nurettin Bey de onun en sevdiği, en saydığı ahbaplarındandı. Günün birinde Cihan Harbi patladı. Mısır alındı, verildi derken Çanakkale zorlandı. Ragıp Bey diyor ki ben o sırada Süveyş kanalını geçerken aldığım yaradan dolayı tebdili havalı olarak İstanbul'daydım. Hiç unutmam, geldiğimin ertesi günü rahmetli babam aman oğlum Ahmet Ağa'nın elini öpmeyi unutma, sonra bize kırılır diye sıkı sıkı tembih etmişti. Ahmet Ağa'ya Tih sahrasını nasıl açtığımızı, tombazlarla kanalı geçerken neler olup bittiğini anlattıkça ihtiyar aslan heyecanından hop oturup hop kalkardı. Yani yaşı müsait olsa mavzeri omuzlayacaktı hani ya. Top patlar da o alakasız kalır mıydı? Ahmet Ağa vaktiyle Gazi Ethem Paşa ordusuyla Dömeke'de Prens Konstantin'in askerleriyle dövüşmüştü. O cenge Daday Redif taburuyla iştirak ettiğini söylerdi. Kadıköy sokaklarından tabur tabur askerlerin Çanakkale'ye doğru geçtiğini görünce gözleri yaşarırdı. Evlat, dükkanda oturmaya utanıyorum derdi. Ahmet Ağa bir gün heyecanla sokağa uğruyor, eşinin dostunu boynuna sarılıyor. Amanın ihtiyar acaba oynattı mı derken iş anlaşılıyor. Meğerse Hindenburg'un kazandığı zaferi tebrik ediyormuş. İhtiyar Alman Maraşali, Çar ordularını Mazuri bataklıklarına gömdü, mahvi perişan etti Tannenberg'de. Onun ecdadı 1677'den Romanov Hanedanı'nın son mümessili 2. Nikola'ya gelinceye kadar 250 sene içinde tam 13 defa bu dev düşmanla çarpışmıştı. Bu hadise elbette onun ayranını kabarttı. Maraşal'in dolayısıyla kendisinin sayılan zaferi tesit için, kutlamak için 50 kiloluk bir tayin helvası sandığı hazırladı. Alman karargah umumisine gönderdi. Maraşal'im, Türk'ün bu masum hediyesini lütfen kabul et, ikinci bir zafer için sana kuvvet verir dedi. İhtiyar Maraşal ömründe yemediği, ismini bile işitmediği belki bu Türk tatlısına bayıldı. Bir kısmını midesine göçürdü, bir kısmını da boğazından geçmediği için memleketine çoluk çocuğuna gönderdi. Hatta karargahta akşam sofrasında bulunan imparatoruna da ikram etmeyi unutmadı. Sonra Hindenburg Ahmet Ağa'ya güzel bir teşekkür mektubu yazıyor. Bir mukabele bir altın sigara tabakası, bir de imzalı resmini hediye ediyor. Ahmet Ağa hiç durur mu? Mektup ile resmi olduğu gibi camekanın sokaktan görülecek bir yerine itinayla astı. Harbin sonuna kadar bu resmi sonsuz bir iftiharla ve hayranlıkla temaşaya koyuldu. Akranı olanlar, "Aa, bir zamanlar Sultan Aziz'e hamlacı başılık ettin, şimdi de Hindenburg'a helvacı başı oldun" diye takılırlardı. O da keyfinden kıs kıs gülerdi. Şaka değil bu, Hindenburg'un helvacısı. Hatta İmparator Wilhelm, helvadan sanatsever İmparator Wilhelm de nasipdar olunca ağaya bir madalya göndererek tertip etmekte gecikmedi. Güzel bir tabii propaganda bu. Gel zaman git zaman İstanbul'un ufuklarına karanlıklar çöktü. O meşhum mütareke geldi çattı. Derken Ahmet Ağa'nın bu sanatı başına felaket oldu. Gördüğü bu teveccühü çekemeyenler İngilizlere Hindenburg'un helvacı başısıdır, casustur diye ihbarda bulundular. Bunun üzerine evi geldi arandı. Sandığı sepeti arandı, evi basıldı. Sonunda Alman casusu damgası yapıştırıldı. Cürmün delili müthiş mektup ve fotoğraf. Hindenburg'un dostu Palas Pandras hapse gitti. O dükkanda asılı duran resmi görünce, muhteşem resmi, ihbarın hakikat olduğuna inandılar. Adamcağız bu yüzden hayli sıkıntı çekti. Sonra neyse yakasını kurtardı, dükkanına döndü ama çektiği sıkıntı da yanına kar kaldı. Evet, baklava, kadayıf, lokum, helvadan ayrı, bunlar da Türk mutfağının şöhretleridir değerli dinleyiciler. Lezzeti, inceliği ancak Türk aşçısının elinden alırlar. Ne yazık ki beceriksizliğimiz, bu ince sanat erbabının himaye etmesini bilmememiz yüzünden pek muhtacız dolarlara, onları ayarlara, başkalarına kaptırıyoruz. Alem bizi taklit ediyor, müşterek pazarlarda dolaşıyor, Avrupa'yı fethettik diye övünüyor. Bizse hesabı keyif gibi 100 yıllık uykudayız. Çok yazık. Eski kışlar mı daha şiddetliydi yoksa şimdiki atomlu füzeli dünyamızın kışları mı? Eski kışlar Cumhuriyet devrine daha yakın oldukları için zahir, yani buzul devrine, herhalde bugünkülerden daha şiddetli geçerdi. Kaç asırdır Üsküdar'dan Sarayburnu'na yaya geçildiği işitilmedi. Yalnız nedir ki eski kışlar bütün tarihi asaletleriyle, mehabetleriyle, heybetleriyle gelirler, efendi efendi misafir olup giderlerdi. Atom devri kışlarının yaptığı sululuklardan, sonradan görmelikten eser bulunmazdı. İstanbul'da kışın müjdecileri tahin helvacılarıyla bozacılardı. Yassı ezanlarıyla beraber helvacılar ortalıktan çekilir, yerlerini bozacılar işgal ederdi. Milli elbiseleriyle Arnavutluğun Prizren veya Gora kasabalarından gelen bozacılar, bozulmamış Arnavut lehçesiyle, ağız dolusuyla gümbürtede gümbürtete buza, buza, ham buza diye sokak sokak dolaşırdı. Gecelerin sessizliğini giderirdi. Akşam ezanıyla beraber İstanbul sokakları bir mezarlık sükutuna bürünür. Hareket dinamosunu bekçilerle bozacılar teşkil eder. Bozanın alası nefisi vefa meydanında satılırdı. Dünkü canlı vefadan bugün bize kala kala yeşil beyaz forması kaldı. Vefanın kaptanının kim olduğunu bilmem ama bozacıların kaptanı Sadık Ağa'ydı. Onun bir de kardeşi vardı, İbrahim Ağa. Beş vakit namazında, niyazında ve hacı olan bu iki kardeş tıpkı bir tipik bir Arnavuttu. İri yarı, pembe beyaz tenli, sarı saçlı, mavi gözlüydüler. Kızıl renkli muazzam sakalları vardı. İman dolu göğüslerini sakalları boydan boya örterdi. Ben Sadık Ağa'yı pek küçük yaşımdan tanırım. Rahmetli büyük valide Sadık Ağa ilk defa Arnavutluk'tan İstanbul'a geldiği zaman benim 2,5 yaşında olduğumu söylerdi. Sadık Ağa Prizren'den geldiği gün bizim dükkana yerleşmiş, hep o dükkanda oturmuş. Dükkanın karşısında Serdar Ekrem Abdülkerim Paşa'nın konağı vardı, büyük bütün haşmetiyle. Bu Sadık ve İbrahim Ağa'ların dükkanları çok sene evvel vefa yangınında yandı. Sonra karşıda Bizim bir komşumuz vardı, itfaiye kumandanlarından rahmetli kaymakam Mehmet Bey, yarbay. Onun arsasına taşıdılar. Bu adamcağız da un kapanı yangınında bir duvarı yıktırırken altında kaldı ve vefat etti. Bu İbrahim ve Sadık ağalar onun arsasında eskisi kadar temiz bir dükkan kurdu. Sadık ağa rahmeti rahmana kavuşanı yıllar oldu. Fakat bıraktığı temiz şöhret hala dillerdedir. Ekseri kışları Sadık ağanın dükkanının üstündeki mülkiyeti valideye ait kafesli cumbalı evde geçirirdik. Bitişiğinde Ahmet Efendi'nin kıraathanesi vardı. Orası o semtin ağırbaşlarının kış geceleri toplandıkları bir kulüptü. Dairelerin dağıldığı saatte Şeyhülislam kapısından bölük bölük beyaz sarıklı, renk renk latalı cübbeli fetvahane Şeyhülislamlık efendileri çıkarlardı. Samur kürklü kazaskerlik dairesi erkanı çıkardı. Ders-i amlar, tevki efendiler mutlaka yolları üzerindeki Sadık ağanın bol tarçınlı bozasını içmeden geçmezlerdi. Lapa lapa kar yağarken ne nefis olurdu bunun içimi. Sadık ağanın kar gibi beyaz mermer küplerle süslü bir dükkanı vardı. Önünde akşama doğru İstanbul'un en uzak semtlerinden sıra sıra saray arabaları, konak arabaları dizilirdi. Bardak bardak boza içerlerdi. Büyük sürahilerle pırıl pırıl teneke güğümler içinde ayrıca evlerine, konaklarına taşırlardı. Bunun en zevklisi dükkanda bu iş için hususi surette yapılmış emzikli tenekelerle içmekti. Vefa bozasından sonra nefaset itibariyle Nur Osmaniye'deki bozacı Sinan gelirdi. Ayasofya civarında oturanlar da buradan boza alırlardı. Üsküdar'da Ahmediye'de Misak vardı. Misak'ın bozası meşhurdu. Misak Ermeniydi. Bozacılar içinde bir istisna teşkil ederdi. Onlar da bir günmüş geldi geçti. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Hatıralar programında buluşuncaya dek programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci, bütün radyo çalışanları adına hepinize veda ediyorum. Hoşça kalın.
Hatıralar.